Sayfa 276. Kazım Karabekir Paşa içinden gelen babalık ve sevgi duygusuyla 1000'den fazla öksüz çocuğu kendine evlat edinmişti. 4 ile 14 yaş arasındaki bu çocuklara üniformaya benzer elbiseler giydirmiş, subaylarını da kendilerine bir çeşit asker eğitimi vermekle görevlendirmişti. Çocuklara ilk öğretimi ve yararlı bilgileri vermek için okullar kurmuştu. Kazım Paşa müziğe meraklıydı, boş zamanlarında biraz da keman çalardı. Bu yüzden çocuklara sanat ve el işi bilgileri yanında müzik eğitimi de veriyordu. Küçükler ona Paşa Baba der ve kendisini öylesine sever sayarlardı ki, Karabekir hemen hemen hiç ceza vermeden onlara sözünü dinletir ve özgür birer insan olarak yetişmelerini teşvik ederdi. İtilaf devletleri Rawlinson adlı bir albayı resmi bir görevle Erzurum'a göndermişlerdi. Bağımsız bir Ermenistan kurulması yollarını araştıracak ve Türklerin silahlarını teslim etmelerini düzenleyecekti. Bu öğretim faaliyetinin o derece etkisinde kaldı ki, bu iş bütün memlekette böyle devam edecek olursa, zaten doğuştan yürekli ve dayanıklı olan Türkler, yalnız doğuda değil belki batıda da büyük bir kuvvet haline geleceklerdir. Bu batılı devletlerin savaştan sonraki barış konferanslarında şimdiye kadar tuttukları yoldan ayrı olarak önemli göz önünde bulundurmaları gereken bir şeydir diye yazdı. Paşanın zekasına, dürüstlüğüne, mesleğinin her kolunu kapsayan bilgisine hayran kalmıştı. Şimdiye kadar rastlamak mutluluğuna eriştiğim birinci sınıf Türk subayının tam bir örneği diyordu. Albay Rawlinson da Kazım Karabekir'in sözde işbirliğiyle görevini aynı dikkat ve dürüstlükle yapmaya çalışıyordu. Silahları, malzeme depolarını, cephanelikleri, tahkimatı, celp kağıtlarını ve maaş bordrolarını dikkatle inceliyor, erat mevcudunu ve silah miktarını mütarekenin müsaade ettiği sınıra indirmek istiyordu. Başlıca işi, top kamalarıyla tüfek mekanizmalarına el koyup, bunları trenle İngiliz tümenlerinin konakladığı Trans-Kafkasya'ya yollamaktı. Lakin bu iş şüphe uyandıracak kadar çok olan tren kazaları yüzünden pek ağır gidiyordu. Trenleri işletenler Kazım Karabekir'in adamlarıydı. Bunların başka bir adeti de vardı. Trenleri basıp içindekileri alıyor, katırlara, arabalara yükleyerek kaçıyorlardı. Trenler bazen hiç işlemez hale geliyordu. Bir defasında bu arıza aylarca sürmüştü. Albay Rawlinson bu gibi hallerde deve kervanları düzenlemek ve dağ yollarından Trabzon limanına yollamak zorunda kalıyordu. Bir gün albayın adamları yepyeni toplar ve cephanelerle dolu gizli bir silah deposu keşfettiler. Türkler bunu bildirmeyi unutmuşlardı. Oysa Rus ihtilali patlak verdiği sırada çara bağlı kalan Rusların sakladıkları da hesaba katılırsa, İngilizlerin bulamadıkları daha bir sürü depo vardı. Albay Rawlinson, Kazım Paşa'nın silahlarını teslime niyetli olmadığını anlamakta gecikmedi. Karabekir bütün sorularına dolambaçlı cevaplar vererek onu nazikçesine atlatıyordu. İki asker karşılıklı dostça çatışmaktaydılar. Günün birinde Rawlinson, Kazım Karabekir'e gözdağı vermek ister gibi, "İngilizlerin elinde kaç zırhlı var biliyor musunuz?" diye sordu. Kazım Paşa, "Türk Yılmaz" diye cevap verdi. Bu sözlerini ve müziğini kendi yazdığı heyecanlı bir parçanın adıydı ki, sonraları Kurtuluş Savaşı'nın marşlarından biri olmuştur. "Türk'ün her biri bir zırhlıdır" diye devam etti. "Milyonlarca zırhlıyı emri altına almaya kimin gücü yeter?" Rawlinson, "Kahveniz pek nefis olmuş" dedi. "Bir fincan daha lütfeder misiniz?" Yalnız müzik değil, tiyatroya da istidatlı olan Karabekir Paşa, İzmir'in işgalini haber alınca hemen milli bir trajedi yazarak, öğretmenlerden ve subaylardan kurulu bir trupla halka gösterdi. İtilaf devletlerinin bu bölgede buna benzer bir harekete kalkışmaları ihtimaline karşı da Erzurum'da bir müdafaa-i hukuk cemiyetleri kongresi toplamak için çalışmaya girişti. Kazım Paşa kongreyi hazırlarken belirli bir amaç güdüyordu. Geleneklerine bağlı bir subay olarak üstündeki makamlara karşı sağlam bir görev duygusu ve derin bir saygı ile bağlıydı. Bölgedeki milli hareket öncüleri kendisine Erzurum'u boşaltmak emri verilirse ne yapacağını sordukları vakit, bir asker olarak emirlere boyun eğmek zorunda olduğunu söylemiş, arkasından da "Lakin hükümetin emirlerinin üstünde başka bir irade, milletin iradesi vardır" diye eklemişti. "Millet temsilcilerinin aracılığıyla bana emir verirse onu dinler ve istilaya karşı koyarım." Erzurum Kongresi böylece ona dilediği gibi davranmak için gereken kanuni yetkiyi sağlamış olacaktı. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'i bu Doğu vilayetinin kendisine bağlılığını belirten bir törenle karşıladı. Kemal'in buna ihtiyacı vardı. Çünkü durumunu pek sağlam görmüyordu. Yolda gelirken uğradığı her yerde Harbiye Nezaretinden ve saraydan gönderilen ve hemen istifa edip İstanbul'a dönmesini bildiren bir telgraf yağmuruna tutulmuştu. Zira Dahiliye Nazırı'nın vilayetlere gönderdiği genelgeye rağmen henüz görevinden resmen alınmış değildi. İngilizlerin giriştiği faaliyetlerden ziyadesiyle kuşkulandıkları kendisine bildiriliyor ve barış imzalanıp da durum açıklığa kavuşuncaya kadar başka bir görevi kabul etmesi isteniyordu. Mustafa Kemal bu emirlere ret cevabı vermişti. Bu tel yağmuru Erzurum'da telgraf makinesi başında padişahın baş mabeyincisiyle karşılıklı bir konuşma şeklini aldı. Baş mabeyinci neredeyse yalvarıyordu. Sultanın Mustafa Kemal'e karşı beslediği büyük sevgiyi kendisinin bile kıskandığını söylüyor. İstanbul'a dönecek olursa hayatının ve geleceğinin güven altına alınacağını bildiriyordu. İlle gelmek istemiyorsa izinli olarak Anadolu'da kalabilirdi. Padişah böyle arzu ediyordu. Mustafa Kemal zat-ı şahaneye olan bağlılığını ve saygısını bir kere daha bildirerek nazikçe cevap verdi fakat görevini bırakmaya razı olmadı. Ama artık işinden çok kısa zamanda atılacağı belli olmuştu. Rauf Bey ve Kazım Karabekir Paşa bu durumu önlemek için kendiliğinden istifa etmesini söylediler. Hatta değil yalnız görevinden, ordudan da çekilmeliydi. Bu halkın gözünde daha iyi bir etki yapacaktı. Sivas'ta bulunan Refet Bey de aynı düşüncedeydi. Ordudan ayrılırsa artık İstanbul'a geri çağrılamayacağını ileri sürüyordu. Kazım Paşa kendi hesabına onu ordu müfettişi değil de herhangi bir fert olarak daha fazla sayacağını söylüyordu. Ama Mustafa Kemal kararını veremiyordu. Tasarladığı işi yapabilmek için resmi bir sıfat taşımasının önemli olduğunu biliyordu. Halkın bir lideri sadece beslediği idealden dolayı sevdiğini düşünmek saçmadır diye cevap verdi. Aksine onu kudret ve kuvvetini açığa vuracak şekilde gösterişli bir kılıkta görmek ister. Askerlikteki rütbesi ta çocukken Selanik'teki asker okuluna girmeyi başardığından beri onun için her şeyi ifade ediyordu. Silik bir ailenin çocuğu olmaktan doğan güvensizlik duygusunu bu sayede yenebilmiş, hayatı bu sayede bir anlam kazanmıştı. Şimdi sinirleri bozulmaya başlamıştı. Ruhi bir çöküntü duyuyordu. Rütbesi elinden gittikten sonra çevresindekilerin kendisini hala sayıp saymayacağı, tutup tutmayacağı düşüncesi onu tedirgin ediyordu. Kendi benliğine olan güveni birdenbire gevşemiş gibiydi. Ama en sonunda arkadaşlarının istifanın kaçınılmaz bir şey olduğu yolundaki düşüncelerine katılmak zorunda kaldı. Biri Harbiye Nezaretine, biri de padişaha iki telgraf çekerek hem görevinden hem de ordu hizmetinden ayrıldığını bildirdi. Bu telgrafları İstanbul'dan gönderilen ve iki işinden de azledildiğini bildiren bir tel yazısıyla karşılaşmıştı. Mustafa Kemal istifasını Erzurum halkına bildirirken, bundan sonra kutsal milli ülkümüzün başarıya ulaşması için bir fert olarak savaşmaya devam edeceğini söylüyordu. Rauf Bey ise daha sınırlı bir şekilde, hilafet ve saltanatın güvenliği tamamen elde edilinceye kadar onun yanında savaşacağını açıklıyordu. Ertesi gün Kurmay Başkanı Albay Kazım Bey ile oturmuş, resmi telgrafları elden geçiriyorlardı. Dipnot, Kazım Dirik. İş bitip de Mustafa Kemal kahve ısmarladığı sırada Kazım Bey ayağa kalkarak sükunetle, "Paşam," dedi, "ordudan istifa etmiş bulunuyorsunuz, artık sizin yanınızda göreve devam edemem. Müsaadenizle Kazım Karabekir Paşa'ya, bana başka bir askeri görev vermesini rica edeceğim. Bu evrakı kime devredebilirim?" Mustafa Kemal'in yüzü bembeyaz oldu. Kazım Bey'in bu davranışı onu öylesine sarsmıştı ki sadece "Öyle mi beyefendi?" diyebildi. "Pekala beyefendi. Evrakı Hüsrev Bey'e devredebilirsiniz." Sonra çıkıp gidebileceğini söyledi. Kazım Bey bir kabadayı davranışıyla rap rap yürüyerek kapıdan çıktı. Mustafa Kemal büyük bir üzüntü içerisinde koltuğuna çökmüştü. Rauf Bey'e dönerek, "Görüyor musun Rauf?" dedi. "Hakkım yok muymuş? Mevki ve rütbe sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Yanımda o kadar ciddiyetle çalışmış olan bir adamın şu davranışı, düşüncemin ne derece doğru olduğunu gösteriyor. Kendisini uzun zamandan beri gayet yakından tanımışımdır. Hiç bu kadar endişeye kapıldığını görmemiştim." Rauf Bey onu yatıştırmaya çalıştı. Ordudan ayrılmış olması ne kendisine karşı duyulan saygıyı ne de etkisini azaltabilirdi. "Mücadelemize girişmeden önce bu çeşit zayıf unsurlardan kurtulmamız daha iyi olur," dedi. Mustafa Kemal, "Duygu bakımından belki haklısın," diye cevap verdi, "ama pratik noktadan değil. İnşallah bu, buna benzer hareketlere bir başlangıç teşkil etmeyecektir." Hiç adeti olmayan bir umutsuzlukla ilave etti, "Seninle bana yapılacak bir tek iş kalıyor. O da ayaklar altında ezilmemek için emin bir yere çekilip saklanmak." Rauf Bey böyle düşünmüyordu. Ordudan istifası Mustafa Kemal'in itibarını daha da arttırabilirdi. Kazım Karabekir Paşa ona kendilerine önderlik edebilecek tek adam olarak bakıyor, şimdiye kadar olduğundan daha fazla sevgi ve saygı gösteriyordu. Ama Mustafa Kemal derin bir umutsuzluğa kapılmıştı. "İnşallah öyle olsun," diye cevap verdi. Sonra birden patlayarak, "Şu Allah'ın belası Amerikan mandası mıdır nedir? Varsın bir ayak önce kabul etsinler de memleket bu karışıklıktan kurtulsun," dedi. Yaveri içeri girerek Kazım Karabekir Paşa'nın kendisini görmek istediğini söyledi. Mustafa Kemal'in gözlerinde endişeli bir bakış belirdi. Harbiye Nezareti'nin kendinden boşalan yeri Kazım Paşa'ya teklif etmiş olduğunu biliyor ve şimdi bunu kabul etmiş olmasından çekiniyordu. Acı acı gülümseyerek Rauf Bey'e, "Görüyor musun, hakkım varmış," dedi. Yavere de paşayı içeri almasını söyledi. Kazım Karabekir odaya amirinin karşısına çıkan bir subay tavrıyla girdi. Mustafa Kemal'i hazır ol durumu alarak resmi şekilde selamladı. Sonra, "Size mahiyetimdeki subay ve erlerin saygılarını iletmeye geldim," dedi. "Geçmişte olduğu gibi şimdi de saygıdeğer komutanımızsınız. Size makam arabanızı ve süvari muhafız kıtanızı getirdim. Hepimiz emrinizdeyiz paşam." Kemal bir an heyecandan olduğu yerde sendeledi. Bir rüyadan uyanır gibi gözlerini uyuşturdu. Sonra gidip Kazım Paşa'yı kucakladı, iki yanaklarından öptü, üst üste teşekkür etti. Rauf Bey de onu hiç bu kadar heyecanlı halde görmemişti. Yalnız bir defa, o da Anafarta Savaşı'ndan sonra kendisine "Hamdolsun İstanbul'u kurtardık" dediği zaman. Şimdi durumu sağlamlaşmış, kendisine güveni geri gelmişti. Doğudaki kuvvetlere iyice güvenerek dayanabilirdi. İki kat çoğalan bir enerjiyle yurdun her yanına telgraflar göndermeye başladı. Kazım Karabekir Paşa, bunlara sadece usule uysun diye imza atmakla yetiniyordu. Mustafa Kemal birkaç gün sonra kendisini üniforma ile değil de külot pantolon ve sade bir ceketle görerek emrini dinlemekten çekinen bir başka subayla alay edebilecek kadar eski halini bulmuştu. Subayı sertçe azarlayarak, "Size emri veren apoletli ve yıldızlı üniforma değil Mustafa Kemal'di," dedi. "İşte karşınızda yine Mustafa Kemal var. Onun için emri alacak ve gereğini derhal yapacaksınız." Subay baş eğdi. Mustafa Kemal sonradan hikayeyi anlatırken, "Kendi kendime düşünüyordum," dedi. "Ya zile basıp da iki asker çağırsa ve beni yakalatsaydı halim nice olurdu?" İstifası duyulduktan hemen sonra Mustafa Kemal, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi Heyeti Temsiliye Başkanlığına seçilmiş, Rauf Bey de başkan yardımcısı olmuştu. Ancak toplanacak olan kongreye katılabilmesi için daha bazı engelleri yenmek gerekiyordu. Kongreye gelen murahhaslar, Doğu illerindeki tüccar, çiftçi, avukat, gazeteci, hoca gibi çeşitli meslek adamlarıyla Kürt şeyhlerinden ve Laz reislerinden kurulu karma bir topluluk teşkil ediyorlardı. Bunlar kongreye bölge içi bir sorun gözüyle bakmaktaydılar. Bu kongrede mülki ve askeri idareyi daha iyi işler hale getirmek, silahların gizlice depo edilmesini ve İngiliz kontrol subaylarından geri alınmasını sağlamak, Ermeni tehdidine karşı evlerini, barklarını korumak gibi konuları görüşeceklerdi. Bu batıdan gelme paşanın da bir Ermeni devleti kurulmasına karşı olduğu biliniyordu. Lakin ne de olsa içlerinden biri değildi. Onu sadece adından tanıyorlar, bu da kuşkularını gidermeye yetmiyordu. Aralarında bazı eski iddiatçılar da vardı ki, bunlar Mustafa Kemal'e düşman gözüyle bakıyorlardı. İstifasından sonra bile hala üniforma ve hünkâr yaveri kordonları ile dolaştığını görenler olmuştu. Kemal'i tutanlar, yanına yeteri kadar sivil elbise almadığı için böyle gezdiğini söylemekteydiler. Ama bazı kimseler de bunu üstünlük hırsının belirtisi olarak gösteriyorlardı. Bir takımları saltanat konusundaki tasarılarından şüpheleniyorlardı. Ayrıca içkiye düşkün olduğu da duyulmuştu. Yine de en sonunda Kazım Karabekir'in itibar ve yetkisi kendisini gösterdi. Kazım Paşa şüphesi olanlara, Mustafa Kemal'in milliyetçilik ülküsüne her şeyini feda etmekle güvenlerine hak kazandığını söyledi ve şimdi de onu desteklemek zorunda olduklarına kendilerini inandırdı. Kongreye murahhas olarak alınmakla kalmamalı, başkan seçilmeliydi. Böylece delegeler arasından iki kişi kendi yerlerini Mustafa Kemal ile Rauf Bey'e bıraktılar. Kongre 15 gün gecikmeyle 1908 Hürriyet Bayramı'nın 11. yıl dönümünde açıldı. Kazım Karabekir Paşa büyük bir kır yemeği düzenlemişti. Subaylarla öksüz çocukların katıldığı heyecanlı tiyatro gösterileri yapıldı. Kongrenin açılmasına rastlayan bu tarihte damat Ferit bütün memlekete bir emir çıkartmış ve sözde bir meclis toplantısı havası verilmek istenilen bu gibi şeylerin önüne geçilmesini istemişti. Bir Ermeni okulunda toplanan kongre 15 gün sürdü. İlk oturumda üyeler birkaç muhalife rağmen Mustafa Kemal'i başkanlığa seçtiler. Şimdi yine resmi bir sıfatı vardı ama sivil olarak. Üstüne bunu belirtmek için Erzurum valisinden ödünç aldığı bir redingot giymişti. Yıllar sonra kongredekiler kendisini başkan seçmemiş olsalardı ne yapacağını soranlara, hiç tereddütsüz gider başka bir kongre toplardım diyebilecekti. Mustafa Kemal Havza ve Amasya'da askerce direnişin temelini atmıştı. Şimdi de Erzurum'da bunun siyasi karşılığını kuracaktı. Kongreyi açış söylevinde devrimin iki temel ilkesini ortaya attı. Bunlardan biri ulusun hakları, öteki halkın iradesiydi. İlki ikincisine dayanılarak yeni bir hükümet kurulmasıyla gerçekleşecekti. Çevrelerini saran kara ve korkunç tehlikeden, milli harekete ilham veren ve bir elektrik şeraresi gibi memleketin en ücra köşelerine kadar yayılan yenilmez ruh kuvvetinden söz etti. Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkma kararı ancak Anadolu'dan doğabilirdi. Ama bu yalnız milletin iradesine dayanarak olmalıydı. Mustafa Kemal'in önderliğindeki hareket, Jön Türklerinki gibi yukarıdan inen ve iktidarın birkaç kişinin elinde toplanmasıyla sonuçlanan sırf askeri bir hareket olmayacaktı. Aksine, şimdiye kadar ne Türkiye'de ne de başka bir Doğu ülkesinde uygulanmamış biçimde milletin bağrından çıkmış bir çoğunluk idaresi hareketi olacaktı. Türkiye'nin Türk halkının bütünü tarafından seçilmiş ve tutulmuş bir rejimi, kuvvetini halk çoğunluğunun dilek ve kararlarından alan bir hükümeti olmalıydı. Yöneticilik yerindeki kimse kendi adına değil, herkesin adına hareket etmeliydi. Mustafa Kemal'in Erzurum'dan sonra bütün Anadolu'da durmadan tekrar edeceği mesaj işte buydu. Bu, Osmanlı İmparatorluğu'nun batılı unsurlarıyla bir arada yaşamış, Batı demokrasisi prensiplerini incelemiş ve demokrasinin Türkiye'nin bugünkü dünya içerisinde varlığını sürdürebilmesi için gereken tek siyasal temel olduğunu anlamış bir insanın mesajıydı. Kongre sırasında kendisine, "Yoksa Cumhuriyete doğru mu gidiyoruz?" diye soran bir arkadaşına, "Hala şüphen mi var?" diye cevap verdi. Ama bu henüz gizli tutulacaktı. Bu dönemde girişilen hareketin padişahlığa ya da halifeliğe karşı olmadığını belirtmeye dikkat ediyordu. Sadece bunların arkasındaki yabancı tehdidine yöneltilmişti. Öte yandan hareketinin kanun çerçevesi dışına çıkmadığını belirtmeye de önem veriyor, yapılan işlerin yürürlükteki Osmanlı kurallarına uygun olarak taşradaki valiliklerce resmen kayıt ve tescil edilmesini sağlıyordu. Bu çerçeve içinde kongre sonucunda elde edilen başlıca iş, sonradan Misak-ı Millî diye tanınacak olan bir bildirinin kaleme alınması oldu. Bu belge Barış Konferansı'nın sözde uyguladığı self-determination, milletin kendi kaderini kendi tayin etmesi prensibini esas olarak kabul ediyordu. Ana dili Türkçe olan halkın çoğunlukta bulunduğu Türkiye sınırlarının olduğu gibi kalmasında ısrar ediyor. Buralara karşı girişilecek her türlü teşebbüsün direnmeyle karşılanacağını belirtiyordu. Geçici bir hükümet seçilmesi, Türk olmayan unsurlara hiçbir ayrıcalık tanınmaması öngörülmüştü. Ancak kongre böyle geçici bir hükümet kurulacak olursa, merkezi hükümetin uyguladığı kanunları izleyeceğini ve Misak-ı Millî'yi gerçekleştirdikten sonra dağılacağını da karar altına almıştı. Misak bir bildiri şeklinde bütün yurda ve yabancı devlet temsilcilerine dağıtıldı. Mustafa Kemal oldukça haklı olarak kongrenin ciddi kararlar almış ve bütün dünyaya karşı milletin varlığını ve birliğini dile getirmiş olduğunu söyledi. Tarih bu kongrenin çalışmalarını benzerine az rastlanır bir başarı olarak niteleyecektir dedi. Kongre sona erdiği sırada Harbiye Nazırlığından Kolordu Karargahı'na bir telgraf geldi. Baba Ali hükümetin emirlerine baş kaldırmaları sebebiyle Mustafa Kemal Paşa ile Refet Bey'in tutuklanarak İstanbul'a gönderilmesini karar altına almıştır. Mahalli makamlara gerekli emirler verilmiş olduğundan, komutanlığınızın bu emri derhal yerine getirmesi ve sonucunu bildirmesi tebliğ olunur. Mustafa Kemal kısaca kolordu komutanı gereken cevabı verdi der. Kazım Karabekir Paşa bu cevapta bu iki aydın ve değerli vatandaşın yurdun yararına çalıştıklarını söyleyerek itirazda bulundu. Daha sonra kongre çalışmaları üzerinde hükümete verdiği raporda bu toplantının ulusal bir nitelik taşıdığını ileri sürerek bu hareketi sadece iki kişiye yüklemekle onu küçültmüş oluyorsunuz dedi. Kongre halkın içinden gelen duygu ve isteklerden doğmuş, hükümet genelgesi ise onların üzerinde çok kötü bir etki yapmıştı. Erzurum Kongresi Kazım Karabekir Paşa'nın durumunu öylesine kuvvetlendirmişti ki, Artık silahların teslimi konusunda ne mütareke koşullarını, ne İngiliz subaylarını, hatta ne de kendi hükümetinin emirlerini dinliyordu. Şimdi halkın işleri kendi eline aldığını ve hiçbir silahın memleketten çıkarılmasına müsaade etmediğini ileri sürüyordu. Bundan biraz sonra Albay Rawlinson, Londra'dan emrindeki askerlerle birlikte bölgeden ayrılıp, durumu Ermenistan sınırları içinde sayılan Sarıkamış ve Kars'tan izlemek emrini aldı. İngilizler Anadolu'daki mevcutlarını azaltmaya başlamışlardı. Batum limanının boşaltılması da düşünülüyordu.